Ayrım 10.
Kapıdan çıkmak tehlikeli iştir, Frodo derdi. Yolu adımını atarsın ve eğer ayağını sağlam tutmazsan nereye sürükleneceğin belli olmaz. Farkında mısın? Bu kuyut ormanın içinden geçen patikanın ta kendisi ve fırsat verirsen seni alıp yalnız dağa veya daha uzak ve kötü yerlere de götürebilir. Çıkın çıkmazının ön kapısındaki patikada söylerdi bunları. Özellikle de uzun bir yürüyüşten döndüğü zamanlar. Vallahi en azından bir saatliğine yol beni hiçbir yerlere sürükleyip götüremez dedi Pippin, çantasının bağlarını çözerken. Diğerleri de onu kendilerine örnek aldılar. Çantalarını bayıra yaslayıp bacaklarını yola doğru saldılar. Biraz dinlendikten sonra güzel bir öğlen yemeği yiyip biraz daha dinlendiler. Onlar tepeden inmeye koyulduklarında güneş de alçalmaya başlamıştı. Çevrelerindeki arazi öğleden sonranın ışığıyla aydınlanıyordu. Bu ana kadar yolda daha bir kişiye bile rast gelmemişlerdi. Bu yol yük arabalarına uygun sayılmayacağından pek kullanılmazdı ve zaten ormanlık uçada pek gelip giden olmazdı. Bir saat kadar daha yürümüşlerdi ki Sam durup etrafa kulak kabarttı. Artık düzlükteydiler ve yol o kadar dolanıp kıvrıldıktan sonra önlerinde yaklaşmakta olan ormanları haber veren tek tük yüksek ağaçların bulunduğu otluk bir arazinin ortasında dosdoğru uzanıyordu. Arkamızdaki yoldan gelen bir midilli veya at sesi duyuyorum dedi Sam. Arkalarına baktılar ama yolun dönemeci uzağı görmelerine engel oluyordu. Acaba arkamızdan gelen Gandalf mı dedi Frodo. Ama daha bunu söylerken böyle olmadığını hissetti ve aniden kendini atlıdan saklama isteği geldi içinden. Pek önemli olmayabilir dedi özür dilercesine. Ama yol üzerinde görünmek istemiyorum. Kimse görmese en iyisi. Yaptıklarımın dikkat çekip konuşulmasından bıktım. Hem eğer gelen Gandalf ise diye ekledi yeni bir fikirle. Bu kadar geç kaldığı için onu korkutuveririz. Hadi saklanalım. Diğer ikisi sola yoldan çok uzak olmayan bir çukura koştular çarçabuk. Orada yere kapandılar. Frodo bir an tereddüt etti. Merak duygusu ya da başka bir duygu saklanmak için duyduğu istek ile çarpışıyordu. Nal sesleri yaklaşmaktaydı. Son anda gölgesi yolu kaplayan bir ağacın arkasında kalan bir küme uzun otun arasına dalıverdi. Sonra başını kaldırıp kocaman köklerin birinin altında dikkatle yola baktı. Dönemeçten siyah bir at, bir hobbit midillisi değil, kocaman bir at çıkageldi. Atta eğerin üzerinde çömelmiş gibi duran, sadece üzengiler üzerindeki çizmeleri görünecek şekilde kocaman kara bir peline sarılmış, kukuletasını başına çekmiş iri yarı bir adam oturmaktaydı. Yüzü gölgede kalıyor ve seçilmiyordu. Ağacın olduğu yere, Frodo ile bir hizaya gelince at durdu. Süvari silüeti sanki etrafı dinlercesine başı öne eğik kıpırdamadan oturdu. Kukuletanın içinden sanki birisi çok hafif bir kokuyu yakalamaya çalışıyormuş gibi bir burun çekme sesi geliyordu. Süvarinin başı da yolun bir o tarafına bir bu tarafına dönmekteydi. Frodo'nun üzerine aniden akla sığmaz bir ortaya çıkarılma korkusu geldi ve yüzüğünü düşündü. Nefes almaya bile cesaret edemiyordu. Ama onu cebinden çıkarma arzusu o kadar kuvvetlendi ki yavaş yavaş eli hareket etti. Yüzüğü parmağına bir geçirse emniyette olacağını hissediyordu. Gandalf'ın nasihati anlamsızdı. Bilbo yüzüğü kullanmıştı. Hem hala şairdayım diye düşündü ve eli yüzüğün asıl durduğu zincire değdi. Tam o anda sürücü yerinde doğruldu. Dizginleri silkti. At önce yavaş adımlarla sonra hızlı bir tırısla yoluna devam etti. Frodo yolun kenarına kadar sürünüp uzakta küçülünceye kadar atlıyı gözledi. Pek emin olamıyordu ama sanki at tam gözden kaybolmadan önce aniden dönerek sağ taraftaki ağaçların içine girmişti. İşte ben buna tuhaf derim, hatta ürkütücü diye kendi kendine söylenerek arkadaşlarının yanına gitti Frodo. Pippin ile Sam otların arasından kafalarını bile kaldırmamış ve hiçbir şey görmemişlerdi. Frodo atlıyı ve garip hareketlerini onlara da anlattı. Nedenini açıklayamıyorum ama sanki beni arıyor, beni bulmak için havayı kokluyor gibi geldi bana. Ayrıca beni bulmaması gerektiğini iliklerime kadar hissettim. Daha önce şairde böyle bir şey ne görmüştüm ne de hissetmiştim. İyi de büyük ahaliden birinin bizimle ne işi olabilir dedi Pippin. Ayrıca dünyanın bu yarısında işi ne? Etrafta bazı insanlar var dedi Frodo. Güneydir hem de büyük ahali bir takım olaylar çıkarmıştı yanılmıyorsam. Fakat bu atlı gibi birini hiç duymamıştım. Nereden geliyor acaba? Affınıza sığınarak diye söze karıştı Sam aniden. Onun nereden geldiğini biliyorum. Hobbit köyden geliyor. Buraya bu kara atlı. Tabii eğer birden fazla atlı yoksa ve nereye gittiğini de biliyorum. Ne demek istiyorsun dedi Frodo sertçe. ona şaşkınlık içerisinde bakarak. Neden daha önce konuşmadın? Şimdi hatırladım beyim. Şöyle olduydu. Dün akşam anahtarı bizim oyuğa götürdüğümde babam şöyle dediydi. Bak hele Sam, dediydi. Bu sabah Bay Frodo'yla gittin zannediyordum. Çıkın çıkmazından Bay Baggins'i soran yabancı bir herif geldiydi. Daha şimdi gitti. Onu Erşehir'e yolladım. Adamın halini pek beğendim de sayılmaz hani. Bay Baggins'in bütün bütün taşındığını duyunca felaket şekilde bozuldu. Bana tısladı. Bayağı tısladı. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl bir adamdı, dediydim ben babalığa. Bilmiyorum, dediydi bana. Ama hobbit değildi. Uzun boylu ve kara gibi bir şeydi. Üzerime geliyordu. Yabancı yerlerden gelen büyük ahaliden biriydi galiba. Bir tuhaf konuşuyordu. Siz bekliyorsunuz diye kalıp dağısını dinleyemedim beyim. Hem ben şahsen pek önem vermediydim. Babalık artık yaşlanmaya başladı. Gözleri de pek iyi değil. Hem bu adam tepeye tırmanıp babalığı bizim sıra oyukların sonunda hava alırken bulduğunda havada enikonu kararmıştı herhalde. El verir ki o yahut ben bir ziyanlık yapmamışızdır beyim. Babalığı zaten suçlayamayız, dedi Frodo. Aslında ben de beni soruşturduğu belli olan bir yabancıyla konuştuğunu duydum. Neredeyse gidip konuştuğunun kim olduğunu da soracaktım. Keşke sorsaydım ya da keşke sen bana daha önce anlatmış olsaydın. O zaman yolda daha dikkatli olabilirdim. Yine de bu atlı ile babalığın yabancısı arasında bir bağ olmayabilir, dedi Pippin. Hobbit köyden yeterince gizli çıktık. Ayrıca bizi nasıl takip edebileceğini de anlamış değilim. Peki ya o havayı koklama işine ne dersiniz beyim, dedi Sam. Sonra babalık adamın kara biri olduğunu söyledi. Keşke Gandalf'ı bekleseydim, diye mırıldandı Frodo. Ama belki de o zaman işleri daha da karıştırmış olurdum. O halde sen bu atlı hakkında ya bir şeyler biliyorsun ya da tahmin ediyorsun, dedi mırıltı halindeki sözleri yakalayan Pippin. Bilmiyorum ve tahmin de etmek istemiyorum, dedi Frodo. Pekala kuzen Frodo. Eğer gizemli bir hava takınmak istiyorsan şimdilik sırrını kendine saklayabilirsin. Bu arada biz ne yapacağız? Ben bir lokma bir şey yiyip bir yudum içmek isterim şahsen. Ama her nedense buradan bir an önce uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Görünmez burnuyla havayı koklayan atlı muhabbetiniz keyfimi kaçırdı. Evet, galiba hemen harekete geçmeliyiz, dedi Frodo. Fakat yoldan değil. Bakarsın o atlı yine gelir. Veya başka bir tanesi onu izliyordur. Bugün epey bir yol kat etmemiz lazım. Er diyarına hala çok yol var. Tekrar yola koyulduklarında ağaçların otlar üzerindeki gölgeleri uzun ve inceydi. Artık yolun sonundan bir taş atımı mesafeden ilerliyor, mümkün olduğunca yoldan görünmemeye çalışıyorlardı. Fakat bu durum işlerini zorlaştırmıştı. Çünkü otlar sık ve düğüm düğümdü. Zemin gayrimuntazamdı ve ağaçlar da giderek öbeklenmekteydi. Güneş arkalarındaki dağlarda kıpkızıl batıp akşam çökmeye başlarken nicedir dümdüz gittiği büyük düzlüğün sonunda tekrar yola döndüler. Tam o noktada yol sola dönüyor ve Yale ovalarına inerek kütüğe devam ediyordu. Fakat bir patika da yoldan sağa doğru ayrılıp yaşlı bir meşe ormanından dolanarak Orman Sarayı'na ulaşıyordu. Bizim yolumuz bu, dedi Frodo. Yol ayrımını çok geçmeden koca gövdeli bir ağaca vardılar. Ağaç hala canlıydı. Çoktan kırılıp kopmuş kollarının yerine filizlenen küçük dallarında yapraklar vardı. Ama gövdesinin içi boştu ve yolun aksi yönündeki bir çatlaktan içindeki kovuğa girilebiliyordu. Hobbitler emekleyerek içeri girdiler. Kuru yapraklarla çürümüş ağaçtan oluşan zemine oturdular. Yavaş sesle konuşarak ve zaman zaman da etrafa kulak kabartarak dinlenip hafif bir yemek yediler. Tekrar patikaya çıktıklarında etraf alacakaranlık olmuştu. Batı rüzgarı dalların arasında iç çekiyordu. Yapraklar fısıldaşmaktaydı. Birazdan yol sakin ama aralıksız bir tempoyla akşam karanlığına gömülmeye başladı. Önlerinde kararmakta olan doğuda ağaçların üzerinden bir yıldız belirdi. Morallerini yüksek tutabilmek için yan yana ve uygun adım yürüyorlardı. Bir süre sonra yıldızlar daha da yoğunlaşıp daha bir parladıkça üzerlerindeki huzursuzluktan kurtuldular ve artık nal sesleri beklemekten vazgeçtiler. Alçak sesle şarkı mırıldanmaya başladılar. Hobbitlerin adetidir bu. Yürüyüşlerde özellikle de gece eve doğru yaklaşırken bir şarkı tuttururlar. Çoğu hobbit akşam yemeği veya yatma şarkısı söyler ama bu hobbitler, gerçi içinde elbette ki hem akşam yemeği hem de uyku bahsi geçen bir yürüyüş şarkısı mırıldanıyordu. Sözlerini Bilbo Baggins yazıp dağlar kadar eski bir melodiye oturtmuştu. Ve Su Vadisi'ndeki patikalarda yürüyüp maceradan söz ederlerken Frodo'ya öğretmişti. Ateş al al yanar ocakta, döşek serili damın altında. Ama yorulmadık daha, köşeyi dönünce belki bir ağaç. dimdik duran bir taş ya da kimse görmez bizden başka. Ağaç, çiçek, ot ve yaprak, geçsin bırak, geçsin bırak. Dağlar, sular, altında göğün, geç yanlarından, geç yanlarından. Köşe dönünceyi bekler mi bizi? Yeni bir yol ya da bir kapı, gizli ve şimdi bakmadan geçip gitsek de olur ya, yarın yine geliriz bu yöne. Yüzümüz aya veya güneşe çevrili, o gizli yolu bulabiliriz belki. Elma, diken, ceviz, çakal eriği, bırak gitsin, bırak gitsin. Kum, taş, göl ve dere, selametle, selametle. Evimiz arkada, önümüzde dünya, yürünecek ne çok yol var daha. Gecenin kıyısına doğru gölgeler içinden, tüm yıldızlar yanana dek yeniden. Sonra ardımızda dünya, önümüzde evimiz. Dolaşıp yine evimize, yatağımıza döneceğiz. Sis, alacakaranlık, bulut ve gölge. Solacak ileride, solacak ileride. Et, ekmek, ateş ve lamba. Sonra yatağa, sonra yatağa. Diye tiz bir sesle son mısrayı tekrarladı Pippin. Şşt dedi Frodo. Galiba yeniden nal sesleri duyuyorum. Bir anda durup ağaç gölgeleri kadar sessiz bir şekilde etrafa kulak kabarttılar. Yolda bir nal sesi vardı. Epey geriden geliyor fakat rüzgar yönünde olduğu için ağır ağır yaklaştığı net olarak duyuluyordu. Çarçabuk ve sessizce yoldan ayrılıp meşe ağaçlarının altındaki daha koyu gölgelere daldılar. Pek fazla uzaklaşmayalım dedi Frodo. Görünmek istemiyorum ama gene bir kara süvari olup olmadığını görebileyim. Pekala dedi Pippin. Ama o havayı koklama meselesini unutma. Nal sesleri yaklaştı. Saklanmak için ağaçların altındaki genel karanlıktan daha iyi bir yer aramaya vakitleri yoktu. Sam ve Pippin kalın bir ağaç gövdesinin arkasına çömelirken Frodo yola doğru birkaç metre geri süründü. Yol ormanın içinde zayıflayan bir ışık çizgisiydi. Gri ve solgundu. Üzerindeki renksiz gökyüzü yıldızlarla ışıl ışıldı. Ama ay yoktu. Nal tıkırtısı duydu. Dikkatle gözleyen Frodo, iki ağaç arasındaki nispeten aydınlık boşluktan kara bir şeyin geçtiğini ve sonra durduğunu gördü. Kara bir at silüetine benziyordu bu. Önünde de daha küçük kara bir gölge vardı. Kara gölge yoldan ayrıldıkları noktaya yakın bir yerde durmuştu. Sağa sola sallanıyordu. Frodo'ya biri burnunu çekiyormuş gibi geldi. Gölge yere eğildi ve sonra ona doğru emeklemeye başladı. Bir kez daha yüzüğü parmağına geçirme arzusu düştü Frodo'nun içine. Ama bu kez daha da kuvvetliydi bu arzu. O kadar kuvvetliydi ki daha ne yaptığını anlayamadan eli cebine girmiş, yüzüğü aramaya başlamıştı bile. Fakat tam o anda kahkaha ile karışık şarkı sesi gibi sesler duyuldu. Yıldızların aydınlattığı havada berrak sesler yükselip alçaldı. Kara gölge doğrularak geriledi. Gölgelerle örtülü atına tırmandı ve yolun karşı tarafındaki karanlığa karışıp kayboldu. Frodo tekrar nefes almaya başladı. Elfler diye haykırdı Sam boğuk bir fısıltıyla. Elfler beyim, eğer onu tutmasalar ağaçlardan fırlayıp seslere doğru atılacaktı. Evet elfler dedi Frodo. Bazen onlara ormanlık uçta rastlanabiliyor. Şairde yaşamıyorlar ama ilkbahar ve sonbaharda kule dağların gerisindeki topraklarından çıkıp buralara kadar geliyorlar. Hem de iyi ki geliyorlar. Siz görmediniz ama o kara süvari tam burada durmuştu ve şarkı başladığı sırada bize doğru emekliyordu. Sesleri duyar duymaz sıvışıp gitti. Peki ya elfler dedi atlı hakkında kendini üzemeyecek kadar heyecanlanmış olan Sam. Gidip onları göremez miyiz? Dinle bak, bu tarafa doğru geliyorlar dedi Frodo. Bütün yapacağımız beklemek. Şarkı sesi gitgide yaklaştı. Şimdi tek berrak bir ses diğer seslerin önüne çıkmıştı. Frodo'nun çok az bildiği, diğerlerinin ise hiç bilmediği latif elf lisanında söylüyordu şarkıyı. Yine de ezgi ile karışan sesler düşüncelerinde ancak birazını anlayabildikleri kelimeler halinde biçim alıyordu adeta. Frodo'nun duyduğu şekliyle şarkı şöyleydi. Kar beyazı, kar beyazı, ey berrak hanım, ey batı denizlerinin ardındaki Ece. Burada dolanan bizlere ışıksın sen, burada örülmüş ağaçlar içinde. Glitonel, ey Elbereth, gözlerin ne parlak, nefesin berrak. Kar beyazı, kar beyazı, şarkımız sana. Uzak bir diyardan denizin ardına. Yıldızlar onun ışıyan elleriyle ekilmişti güneşsiz yılda. Parlak ve berrak şimdi rüzgarlı kırlarda. Gümüş rengi tomurcuklarının altında. Ey Elbereth, Glitonel. Unutmadık seni biz buradakiler. Yıldızların batı denizinde parlarken ağaçlar altındaki bu uzak ülkede yaşayan bizler. Şarkı bitti. Bunlar yüksek elfler. Elbereth'in adını anıyorlar dedi Frodo hayretler içerisinde. Bu en kutlu halk şairde hemen hemen hiç görülmezdi. Engin denizin doğusunda, Orta dünyada pek azı kalmıştır artık. Bu gerçekten çok tuhaf bir tesadüf. Hobbitler yol kenarına gölgeye oturdular. Birazdan yolda vadiye doğru ilerleyen elfler göründü. Yavaş yavaş geçiyorlardı. Hobbitler saçlarında ve gözlerinde oynaşan yıldız ışıklarını görebiliyordu. Işık taşımıyorlardı. Fakat onlar yürüdükçe ayaklarının dibine sanki yükselmeden önce dağların kıyısında görünen ay ışığına benzer hafif ve titrek bir ışık düşer gibiydi. Artık sessizdiler ve sonuncu elf tam geçerken döndü. Hobbitlere bakarak güldü. "Selam Frodo," diye seslendi. "Geç saatlere kadar dışarıda kalmışsınız. Yoksa yolunuzu mu kaybettiniz?" Sonra yüksek sesle diğerlerini çağırdı ve tüm yoldaşları durup hobbitlerin etrafında toplandı. "Bu gerçekten de harika," dediler. "Gece yarısında ormanda üç hobbit. Bilbo gittiğinden beri böyle bir şeye rast gelmemiştik. Bunun anlamı nedir ki?" "Kutlu halk," dedi Frodo. "Bunun anlamı sadece sizin gittiğiniz yöne doğru gidiyor olmamızdan ibaret. Yıldızların altında yürümekten hoşlanırım ama sizin arkadaşlığınızı da canı gönülden isterim. Lakin bize başka arkadaş lazım gelmez. Hem hobbitler çok sıkıcıdır," diye güldüler. "Sonra sizinle aynı yöne doğru gittiğimizi ne biliyorsunuz? Bizim nereye gittiğimizi bilmiyorsunuz ki." "Ya siz benim ismimi nereden biliyorsunuz?" diye sordu Frodo karşılık olarak. "Biz çok şey biliriz," dediler. "Seni daha önce kaç kez Bilbo'nun yanında görmüştük. Sen bizi görmemiş olsan da." "Kimsiniz, lordunuz kim?" diye sordu Frodo. "Ben Gildor'um," diye cevap verdi başkanları. Onu ilk selamlayan elf. "Finrod hanedanından Gildor Inglorium. Bizler sürgünleriz. Akrabalarımızın çoğu çoktan terk-i diyar eyledi. Biz de Engin Deniz üzerinden geri dönmezden önce burada bir vakit oyalanıyoruz artık sadece. Fakat kandaşlarımızın bir kısmı hala Ayrık Vadide huzur içinde ikamettedir. Haydi Frodo, bize neler olduğunu anlatın artık. Çünkü görüyoruz ki üzerinizde bir korku gölgesi mevcut." "Ey arif kişiler," diye söze karıştı Pippin sabırsızlıkla. "Bize kara süvarilerden söz edin." "Kara süvariler mi?" dediler alçak seslerle. "Kara süvarileri nereden soruyorsunuz?" "Çünkü bugün iki tane kara süvari çıktı karşımıza. Ya da bir tanesi iki kere çıktı," dedi Pippin. "Daha biraz önce siz yaklaşınca sıvışıp kaçtı." Elfler hemen cevap vermedi. Kendi dillerinde alçak sesle bir şeyler konuştular. Sonunda Gildor hobbitlere döndü. "Bu konuyu burada konuşmayacağız," dedi. "Fikrimizce en iyisi şimdi bizimle gelmeniz. Adetimiz değildir ama bu seferlik sizi kendi yolumuzdan götüreceğiz ve eğer kabul ederseniz bu gece bize misafir olacaksınız." "Ey kutlu halk, bu umutlarımın da ötesinde bir talih," dedi Pippin. Sem'in dili tutulmuştu. "Size gerçekten teşekkür ederim Gildor Inglorion," dedi Frodo eğilerek. "Karşılaştığımız saatin üstünde bir yıldız parlıyor," diye de ekledi yüksek elf dilinde. "Dikkatli olunuz dostlarım," diye haykırdı Gildor gülerek. "Gizli şeyler konuşmayınız. Aramızda bir kadim dil ustası var. Bilbo iyi bir hocaymış. Selam elf dostu," dedi Frodo'ya eğilerek. "Dostlarınla gelip bizlere katıl. En iyisi ortamızda yürüyün ki yoldan çıkmayasınız. Mola vakti gelinceye kadar yorgun düşebilirsiniz." "Neden, nereye gidiyorsunuz?" diye sordu Frodo. "Bu gecelik orman sarayın yukarısındaki ormanlık tepelere gidiyoruz. Uzakçadır ama yolun sonunda dinlenirsiniz. Hem yarınki yolunuz da kısalmış olur." Yine sessizlik içinde yürüyüşe geçip gölgeler ve soluk ışıklar gibi ilerlediler. Çünkü elfler de istedikleri zaman hobbitlerden bile sessiz ve çıtırtısız yürüyebilirdi. Kısa bir süre sonra Pippin'in uykusu geldi ve bir iki kere sendeledi. Fakat her seferinde yanında bulunan uzun boylu bir elf kolunu uzatarak düşmesini engelledi. Sam Frodo'nun yanında yüzünde yarı korku yarı hayret dolu bir mutlulukla sanki bir rüyadaymış gibi yürümekteydi. Her iki yanlarında orman sıklaştı. Ağaçlar artık daha genç ve daha birbirine yakındı. Yol aşağıya tepelerin arkasındaki bir kıvrıma doğru indikçe yolun her iki tarafına yüksekten yamaçlarda bir sürü sık fındık çalılıkları belirmeye başladı. Sonunda elfler yoldan ayrıldılar. Sağ taraftaki çalıların ardında neredeyse hiç seçilemeyen yeşil bir gezinti yolu gizliydi. Ağaçlıklı tepelerden dolanıp nehir vadisinin ovalarına doğru eğilmiş bir sırta kadar ulaşan bu yolu izlediler. Birdenbire ağaçların gölgesinden çıktılar. Önlerinde gecenin altında kurşuni renge bürünmüş geniş bir çimenlik uzunuyordu. Orman bu çimenliği üç yandan sıkıştırmaktaydı. Ama doğu tarafında zemin aşağı doğru dimdik iniyor ve yamacın dibinde yetişen kara ağaçların tepeleri ayaklarının altında kalıyordu. İleride ovalar yıldızların altında loş ve dümdüzdü. Biraz daha yakında Orman Saray köyünde birkaç ışık göz kırpıyordu. Elfler otların üzerine oturup hafif seslerle kendi aralarında konuşmaya başladılar. Artık hobbitlerle ilgilenmiyor gibiydiler. Frodo ile arkadaşları pelerinleri ve battaniyelerine sarındılar. Üzerlerine uyku çöktü. Gece ilerledi. Vadideki ışıklar söndü. Yeşil bir tümseyi kendine yastık yapan Pippin uyuyakaldı. Ta doğuda yükseklerde Vemilrath yani ay yıldızları salınmaktaydı. Ateşten bir mücevher gibi parlayan al renkli Borgil yavaş yavaş Puss'un üzerine yükseldi. Derken belli belirsiz bir esintiyle Puss tıpkı bir peçe gibi kalktı ve dünyanın kıyısından tırmanan göklerin kılıç eri yani parlak kemerli Menelvagor oracıkta beliriverdi. Elfler hep birazdan bir şarkıya başladılar. Ağaçların altında aniden kızıl ışıklı bir ateş harladı. Haydi diye seslendi elfler hobbitlere. Haydi, şimdi konuşma ve şenlik zamanı. Pippin doğrulup gözlerini ovuşturdu. Ürperdi. Salonda ateşimiz, acıkmış konuklar için de yiyeceklerimiz var dedi elflerden biri önünde durarak. Çimenliğin güney ucunda bir açıklık vardı. Yeşil zemin oradan ormana doğru giriyor ve ağaç dallarının çatısını oluşturduğu salon gibi geniş bir alan meydana getiriyordu. Ağaçların iri gövdeleri her iki yanda sütunlar gibi yükselmekteydi. Tam ortada bir odun ateşi alev alev yanıyor, ağaç sütunlarının üzerinde altın ve gümüş ışıklı meşaleler muntazaman parlıyordu. Elfler ateşin etrafında çimlerin ya da kesilmiş eski ağaçlardan arta kalan halkaların üzerine oturmuşlardı. Kimisi ortada dolaşıp kadehleri taşıyor ve içecekleri dolduruyor, diğerleri tepeleme dolu tabak çanakların içinde yiyecekler getiriyordu. Soframız fakir dediler hobbitlere. Çünkü konaklarımızdan uzakta bu yeşil ormanda gezideyiz. Eğer kendi yerimizde bize konuk olursanız sizi daha iyi ağırlarız. Bence bu en az bir yaş günü şöleni kadar güzel dedi Frodo. Pippin sonradan yiyecek ve içecekleri pek hatırlayamadı. Çünkü elflerin yüzlerindeki ışık ve o son derece çeşitli, son derece güzel sesler aklını öylesine başından almıştı ki bir hayal görüyor gibiydi. Fakat açlıktan ölmekte olan birine sunulan beyaz bir francaladan çok daha lezzetli bir ekmek, yabani böğürtlenler kadar tatlı ve meyve bahçelerinde özenle yetiştirilenlerden daha bereketli meyveler olduğunu hatırlıyordu. Bir de berrak pınarlar kadar serin, yaz akşamüsleri kadar altın renkli, mis kokulu bir içecekle dolu bir bütün kadehi içip bitirmişti. Sam o gece hafızasında yaşamının en önemli olaylarından biri olarak kaldığı halde neler hissettiğini hiçbir zaman ne kelimelerle anlatabildi, ne de kendi kendine net olarak hayalinde canlandırabildi. En fazla şöyle diyebiliyordu. Yani efendim öyle elma yetiştirsem bahçıvanın hası sayardım kendimi. Ama asıl içime işleyen şarkılarıydı. Bilmem anlatabildim mi? Frodo oturmuş zevkle yiyor, içiyor, sohbet ediyordu. Fakat aklı daha çok konuşulan sözlerdeydi. Elf lisanını az da olsa biliyordu ve canla başla dinliyordu. Arada sırada kendisine hizmet edenlerle konuşuyor, onlara kendi lisanlarında teşekkür ediyordu. Onlar da ona gülümseyerek kahkahayla ''Bakınız hele, hobbitler arasında bir cevher'' diyorlardı. Bir süre sonra Pippin derin bir uykuya daldı. Olduğu yerden kaldırılıp ağaçlar altındaki bir çardağa götürüldü. Orada yumuşak bir yatağa yatırıldı ve bütün gece deliksiz uyudu. Sam Bey'in yanından ayrılmayı reddetmişti. Pippin gittiği zaman gelip Frodo'nun ayağının dibine kıvrılıp oturdu. Sonunda da burada başı önüne düşüp gözleri kapandı. Frodo Gildor ile konuşarak geç saatlere kadar uyanık kaldı.